Merhabalar herkese. Beni Bana Anlatın 8. bölümünde ben Taner Turnay ile yeniden birliktesiniz. Aslında bu bölüm için bir konu belirlemiştim. Daha önce yanılmıyorsam 4. bölümde kısmen kurgusal olan Nick Cave ile Brighton kumsalında muhabbet ediyoruz başlıklı bölümümde. Nick Cave'in Red and Fire sitesindeki belli sorulara verdiği cevapları kullanarak o cevapları düzenleyip notlar alarak ve aynı sorulara da kendim de cevap arayarak bir bölüm kurgulamıştım. Çok hoşuma gitmişti benim çünkü ister istemez zaten orada Nick Cave'in cevaplarını okurken kendime de aynı soruları yöneltiyorum ve bir şekilde cevap bulmaya çalışıyorum. Ya da bendeki cevapları Nick Cave'in yaklaşımıyla karşılaştırıyorum gibi durumlar. Sonrasında bir şekilde bu bölümü kaydetmek benim hoşuma gitti ve acaba bunu diğer sanatçılarla birlikte de yapabilir miyim? Yani internet üzerinde yazılı ya da video röportajları olan belli sanatçıları seçip o sanatçılara müzik kariyerleri dışında gelen soruları bulup bu sorulara verdikleri cevapları yine kendi cevaplarımla karşılaştırdığım bir bölüm kurgulayabilir miyim diye düşündüm. Ve çok çok sevdiğim Damon Albarn'ı bu kurgusal bölümün ikinci konuğu olarak belirledim. Dün değil, iki gündür ya evet, yaklaşık iki gündür sürekli röportajlarını okuyorum ya da işte içeriklerine bakıyorum Damon Albarn'ın. Ama maalesef ki böyle sevgili dostumuz Damon Albarn çok fazla farklı projede yer aldığı için röportajların çoğu bu projelerin üretim aşaması, bu projelerde kaydettiği albümlerin hikayesi ya da oradaki müzikal değişiklikleri soran ve merak eden bir kurguda oluyor röportajlar. Dolayısıyla ben de Damon Albarn'a sorulan kişisel sorular ve onun verdiği öznel cevapların peşine düşmüşken bu röportajlar arasında dilediğim şeyleri bulamadım. Bulamayınca da gitgide bölümden uzaklaşmaya başladım. Kendimi de bu hafta bu tarz bir bölüm kaydedeceğim diye programladığım için bir anda böyle şey kaldım. Aa, olmayacak galiba falan. Yeni bölüme de hazır değilim ya da yeni bir bölüm kaydedebilecek durumda da değilim gibi düşüncelere yöneldim. Sonrasında da dedim ki madem öyle, sonuç olarak bu podcast'in adı Beni Bana Anlat. Sen de anlatacak ara bir etmen bulamadıysan kendi kendine konuş bakalım nereye kadar gider diye bir karar aldım ve bu kararın ardından caymamak için 10 saniye içerisinde mikrofonu kurdum. Genelde bölümleri yatak odamda kaydediyordum. Bu sefer salonu kurdum. Bir değişiklik oldu benim için ve hemen kayıt tuşuna basıp konuşmaya başladım. Eğer bu bölüm size ulaştıysa da bir şekilde kendi kendime konuşup bunu bir sonuca olmasa da bir noktaya taşımışımdır diyebiliriz. Aslında salonda ilk kez kaydetmiyorum. Bu ikinci bölümüm galiba salonda kaydettiğim. Ama bunun bir farkı var. Şu an evde tek başımayım. Yani daha öncesinde odamda kaydetmemin sebebi izole bir ses ortamı yaratmak için en uygun yerin yatak odam olmasıydı. Şu anda evde benim dışımda yaşayan birisi olmadığı için rahatlıkla evin istediğim köşesinde bu podcast bölümünü kaydedebiliyorum. Aslında konu da bu değil. Gerçi konuyu buradan alıp nereye bağlayacağımı da bilmiyorum ama şöyle ki geçtiğimiz hafta içi yaklaşık 2 yıldır birlikte yaşadığım ev arkadaşım evden ayrıldı ve kendi evine çıktı. Bu süreç aslında sıradan böyle bir ev arkadaşının ayrılması gibi ev ya da evden çıkması gibi bir durum değildi. Çünkü aynı zamanda kendisi benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Dolayısıyla ister istemez hayatınızda bu şekilde bir değişiklik olması belli boşlukların oluşmasına sebep oluyor. Çünkü bu düzen içerisinde, daha doğrusu birlikte oluşturduğunuz düzen içerisinde belli alışkanlıklar ve belli bağımlılıklar yaratıyorsunuz farkında olmadan. Bu belli bir düzene, belli bir güvene, belli bir rahatlığa tekabül edebiliyor. Şimdi ise tüm bunlar hayatınızdan çıktıktan sonra aslında sizin tarafınızda nerelere sızdığını, nerelere ulaştığını yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. Böyle alışkanlıklar açısından olmasa bile, alışkanlıklar demeyeyim ama Yani anlatılması zor. Çünkü benim için çok, nasıl söyleyebilirim bunu, çok uzun süredir ortak yaşamın bir paydaşı oldum. Bu çoğu zaman zorunluluktandı ve işte bunun içerisinde ruhsal durumum da vardı, ekonomik durumum da vardı. Dolayısıyla aslında tüm bunların pek çok açıdan giderildiği bir dönemde şimdi tekil yaşama başladım. Aslında bunu hep yalnız yaşamak olarak ve yalnız kalmak olarak görüyordum. Ta ki işte geçtiğimiz günlerde terapistimle yaptığım görüşmenin ardından kendisinin altını çizerek yalnız yaşamak değil o, kendinle yaşamak olarak düzeltmesi ne kadar, bunu böyle görüp bu şekilde düşünüyordum. Sonuç olarak bu aralar ne yapıyorum, nasıl geçiyor, biraz bunlardan bahsedebilirim herhalde bu bölümü bir şekilde bir yere bağlayabilmek için. Çünkü ister istemez değişkenlerin azaldığı, evdeki yaşam tarzımın belirginleştiği ve o belirginlik içerisinde de hislerimin de bir o kadar ön plana çıktığı bir dönemin içerisindeyim. Dolayısıyla çok daha net konuşabilirim belli konular üzerinde. Hatta geçen bölümü dinleyenler varsa o bölümde birazcık kafamdaki oluşan sorulardan bahsetmeye başlamıştım. Ve aslında bugün size konuşmak istediğim konu bu değil ama yine de sormak istediğim, merak ettiğim bir konu var deyip başka bir şeye yönelmiştim. Orada aslında konuşmak istediğim konu tekil yaşam ve o tekil yaşamın içerisindeki durumlarımızdı. Nitekim bunun üzerine yine konuşurum. Şu anda bunu tecrübe etme aşamasındayım deyip bu kısmı kapatabilirim herhalde. Yani kendimi açtıysam kapatabilirim diye düşünüyorum. Ne yapıyorum? Şöyle, aslında benzer hisleri yaşayan insanlarla beklenmedik şekilde kurulan bağlantılarla bir diyaloğun başladığı garip bir dönemin içerisindeyim. Çünkü kendi adıma bu aralar aradığım hisleri, aradığım cevapları kitaplara danışarak bulmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buradaki kitaplarda benim için bir isim ve o isim altında kurulmuş bir kurgudan ziyade, yani anlatım şeklinden ziyade daha çok bir yazar, bir yazarın diyaloğu ve bana da aslında o diyalogla birlikte gelen pek çok his ve örüntüden ibaret diyebilirim. Çünkü yazarları bir üretici olarak görmüyorum. Hayatımın içerisindeki bir karakter olarak görüyorum. Dolayısıyla bir metinsel içeriği okurken aynı eş zamanlı olarak sanki masada yanımda oturan ya da karşımda oturan bir dostun paylaşımını dinliyormuş gibi davranıyorum. Bu çok böyle belirgin ve tercihen yapılmış bir davranış değil benim için. Ama yanılmıyorsam Orhan Pamuk'u okumaya başladığımdan itibaren bu his bende oluşmaya başlamıştı. Sonrasında diğer pek çok yazarla bu pekişti. Hatta en net pekişmesini Patti Smith'te yaşamıştım. Çünkü Patti Smith'in Çoluk Çocuk romanını okuduktan böyle yaklaşık bir sene sonra falan Patti Smith'in İstanbul'a gelip konser vereceğini öğrendim. O döneme kadar Patti Smith benim için bir dönemin ikonu olan, belli başlı sevdiğim şarkıları olan bir müzisyen, bir sanatçıydı. Dolayısıyla çok da öyle farklı bir yere koymamıştım kendi hayatımda. Fakat Çoluk Çocuğu okuduktan sonra oradaki yaşanılan hisler, o dönemin ruhu, o dönemde kurulan ilişkiler, Robert Mapplethorpe'la olan cinsiyetsiz sevgi paylaşımı, birlikte olan üretim şevki, Chelsea Otel'deki komün yaşamları, tüm bunları okuduğumda bende bambaşka bir yer edindi Patti Smith. Sonrasında bu konser öncesinde hiç unutmuyorum, çok özel bir basın toplantısı gerçekleşmişti. Bu basın toplantısında uzun bir süre soruları cevapladı ve sonrasında teşekkür amaçlı böyle çıplak sesiyle bize bir şarkı söyledi. Orada da böyle daha yakından bir diyalog kurunca sonrasında o günün akşamında konserine gidip o konseri dinlemek başka bir seviyeye ulaştı. Çünkü o artık sahnedeki insan benim için bir platformun üstünde bir şekilde kendi üretimini yansıtan birisi olmaktan çok sanki tanıdığım, bildiğim, hep hayatımda olan, hayatımdaki bir parçayı ya da birden fazla parçayı birleştirdiğim bir insanın oradaki anlatımına eşlik eden birisine dönüşmüştüm. Bu da bambaşka bir bağlantı kurmamızı, bambaşka bir yerden bana seslenmesini sağlamıştı. Ve bir şekilde tabii ki literatürde karşılıklı olmasa da oradaki iletişimi benim hayal dünyamda ve benim içimdeki mesajlarla karşılıklı hale getirmişti. Bu algı bende daha fazla olmaya başladı. Sonrasında da aslında sevdiğim karakterlerin hayatlarına daha fazla konuk olmaya, hayatlarını daha yakından tanımaya başladım. Şu anda işte içinde bulunduğumuz izole yaşam içerisinde de vaktin de getirdiği özgüvenle yine sevdiğim yazarların peşine düşmeye ya da sevdiğim karakterlerin peşine düşmeye başladım. Bu işte ilk önce José Saramago'nun Defterler kitabını okudum. Kendisinin ölümünden yaklaşık 10 gün önceye kadar bir şekilde devam ettirmeye çabaladığı internette yer alan blog yazılarının bir derleme kitabı aslında. İçinde yakın döneme ait pek çok olayın José Saramago tarafındaki yansımalarını görebiliyorsunuz. Bir yandan hayatının içinden parçaları da çok rahat bir şekilde keşfedebiliyorsunuz. Bu kitabı tamamladıktan sonra masamın üstünde 5-6 farklı kitabın arasından elim Hermann Hesse'nin biyografi kitabına gitti. Çünkü birkaç kitap önce de tekrardan Sitatra'yı okumuştum. Ve Hermann Hesse'yi de hayatımda başka bir tarafa koyarım hep. Ve daha yakından tanımak istemiştim yine. Aynı sebeplerle o kitabı sipariş etmiştim. Sonra Hermann Hesse'yi okudum ve Hermann Hesse'nin hayatında yaşadığı dönemleri, çıkmazları, depresyonları, üretimi, arkadaşlık ilişkileri, evliliği, çocuklarıyla olan bağlantısı gibi gibi bir sürü konu hakkında fikir sahibi oldum. Ve bir şekilde Hermann Hesse de benim için artık o belli kalıpların arkasında kalan, ister istemez kalan bir üretici olmanın dışına çıkarak benim hayatımda tanıdığım, bir dönem bana eşlik etmiş, sonrasında da hep hayatımda olmaya devam etmiş birisine dönüştü bu kitabın ardından. Keza bundan iki bölüm önce Iggy Pop'la David Bowie'nin birlikte geçirdiği dönemi incelemek, o yıllara dönmek, o yılların anılarına bakmak, o ikisi arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmak, tanımlamaya çalışmak, oradaki arkadaşlığın bugüne yansımalarını, bugün benim hayatımdaki arkadaşlık kavramıyla olan bağlantısını, farklılıklarını ya da özgünlüklerini görebilmek bana iyi geldi ve iyi geliyor. Bir süre daha böyle devam edecek diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi elimde başka bir kitap var ama yine araştırmalarım, merakım, okumalarım hep bir şekilde geçmişte yaşanmış hislerin bugüne olan yansımalarını görebilmek. Çünkü dediğim gibi şöyle düşünüyorum en azından. Geleceğe uzanmak hepimizin isteği, bir şekilde orada hem güvende olabilmeyi hem yapmak istediğimiz şeyi devam ettirebilmeyi amaçlıyoruz. Fakat bugün içerisinde yaşadığımız, yani şu zamanda yaşadığımız süreç aslında bize şunu gösteriyor. Okey, hani hayatınızda belli kararlar alırken gelecekle ilgili planlamanızı belki de çoğu riski azaltarak alabiliyorsunuz. Fakat işte görünen o ki siz ne kadar önlem almaya çalışsanız da hayat bambaşka bir yerden ve bambaşka bir şekilde karşınıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu geleceğe uzanmayı gelecekten haber alma şevkiyle ve aşkıyla değil, geçmişi anlama ve geçmişte olanları anlayıp bunu geleceğe bağlayabilme tarafına dönüştürdüm. Dolayısıyla da bir süre daha nostaljide, mazide, artık ne dersiniz deyin, oralarda dolaşmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Başka neler oluyor? Başka aslında büyük olaylar pek hayatımda yok. Bir yandan bir süredir boşladığım bir projem var. Bu projede aslında şu anda içerik ürettiğim alana hitap eden bir proje. Kısaca ondan bahsedebilirim. Belki burada bahsetmem gelecekte bu projeyi devam ettirmeye de bu projeyi bir şekilde hayata geçirme motivasyonunu bana geri döndürebilir. Çünkü yaklaşık bir 3 haftadır falan tek bir kalem çalışma yapamadım üzerinde. Şöyle ki ilk bölümü dinleyen varsa Remek diye bir müzik platformunun kurucularından olduğumu ve yaklaşık 6,5 yıla yakın genel yayın yönetmenliğini yürüttüğümü biliyordur. Buradaki aslında amacım, yani Remek yapısı, bir platform oluşturmak ve bu platform üzerinden üreticilere alan açıp üreticilerin kendi filtrelinden geçen, kendi üsluplarıyla yarattıkları içerikleri doğru hedef kitlesiyle buluşturabilecek bir sistem kurmak, bir yapı oluşturmak üzerineydi. Kısmen bunu başardığını düşünüyorum yayın hayatı boyunca. Ben de mutlu oldum bu açıdan çünkü yaklaşık herhalde 150'ye yakın farklı yazar gelip geçti oradan. Şimdi de bu yapıyı aslında sesli üretime yansıtabilmek ve sesli üretim üzerinden kurmak hedefim ve hayalim. Bu bir podcast üretimi değil, podcast üretimlerine alan açan bir platform ve onların alışagelmiş sınırlı kalıplar içerisinde değil, daha farklı, daha kreatif alanları oluşturabilen bir yapı içerisinde toplamak. Yani kısacası kürasyonu çok iyi yapılmış, farklı tarzı tüketime olanak sağlayan, kullanıcı deneyimi daha fazla olan ve aynı zamanda da şu anda belli kalıplara sıkışmış kategorizasyon dinamiğinden uzaklaşmış bir mobil aplikasyon projesi bu. Bununla ilgili birçok adım attık. Attık diyorum çünkü aslında proje tekil olmaktan da çıktı. Yazılımcısıyla ve tasarımcısıyla da görüşmelerim oldu ve bu görüşmenin ardından tam böyle çalışma arifesindeyken de evlere kapandığımız izole bir hayata geçiş yaptık. Yani açıkçası olacak bu proje, hayata geçecek, geçmesini istiyorum. Fakat belli noktalarda kafamda soru işaretleri var ve o soru işaretleri gidermek de tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Dolayısıyla hem duygusal olarak bir büyük bir projeye başlama hazırlığını henüz tamamlamış değilim. Çünkü siz vakit olarak, ekonomik olarak bir projeye hazır olabilirsiniz ama duygusal olarak da hazır olmanız gerekiyor. Çünkü böyle bir proje hayatınıza dahil ettiğinizde bunun hayatınızın uzun bir süre parçası olacağını, hatta neredeyse en önemli parçalardan bir tanesi olacağını unutmamak gerekiyor. Ben Remake'de bunu yaşadım 6,5 yıl. Hayatımda onu dahil etmediğim, onu düşünmediğim tek bir günüm olmadı bu 6,5 yıl içerisinde. Dolayısıyla bu hem iyi hem kötü tarafı ve buna belli noktalarda hazır olmak gerekiyor. Ben henüz o hazırlığı tamamlayabilmiş değilim ama bir noktada buna ihtiyaç duyduğumun da farkındayım. Dolayısıyla bu bir yoluna gidecek bir şekilde ve devam edecek. Buna inanıyorum. Bakalım ne gösterecek. Bu podcast serisine devam ettiğim süre içerisinde muhakkak ki gelişmeler olacaktır. Ben de kayda değer bir gelişme olduğunda sizi bilgilendireceğim. Deyip aslında toparlasam mı bilemiyorum. Yani konuşmak hoşuma gitti. Konuşmaya da devam edebilirim. Başka neler oluyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki biraz da başımı dönüp tekrardan biraz yalnızlık üzerine mi konuşmak gerekir? Konuşmak ister miyim? Kendime sorayım açıkçası. Yalnızlık üzerine konuşmak ister misin Taner? Bilemiyorum ki falan gibi böyle bir düşünceler içerisindeyim. Yani insanın kendisiyle ilgili belli zaaflarını, belli asla sorgulamadığı kabullerini zaman içerisinde görmesi, fark etmesi, hatta bunun yanlış olduğunu düşünmesi ve yıkmaya çalışması ilginç bir süreç. Ben açıkçası burada bu podcast üretimi içerisinde bile belli kalıpları hayatımda sorguluyorum. Bugüne kadar bölümlerimi hazırlarken ciddi çalışmalar yapıp böyle ciddi bir akış oluşturuyordum. Neredeyse hataya ve işte bilgi yanlışlığına ya da duraksamaya izin vermeyecek şekilde bir yapı oluşturuyordum. Bugün ilk kez bu yapının dışına çıkıp gerçekten önümde neredeyse boş bir ekranla birlikte bu podcast'i kaydediyorum. Aslında bu da bir öğreti kendi adıma. Genel olarak özellikle kendi içimizden bir şeyi dışarı çıkardığımızda o güveni sarsmamak için pek çok önlemler alıyoruz ve bu önlemler aşamasında da aslında duyguyu ve yaratıcılığı pek çok noktada söndürüyoruz. Ben açıkçası kendimi bu podcast bölümlerini kaydederken, ki 8. bölüme ulaşmış bulunmaktayım, bir şekilde süreç içerisinde öğreneceğimi kabul ederek buna başladım. Ve öyle de olduğunu hissetmek istiyorum. Bir şekilde önce bu değişimi kendimde görmek istiyorum. Ve sonrasında da beni dinleyenlerle iletişimde olmak ve bunu birlikte yaşamak istiyorum onlarla. Dolayısıyla da şu anda böyle daha organik, daha samimi, daha az filtreli bir ortamdan ve düzenden seslenme gereksinimi hissettim diyebilirim. Ve bu bölümde biraz onun yansıması oldu. Bakayım kaç dakika konuşmayı başarmışım. Wow, oldukça fazla konuşmayı başarmışım deyip aslında bölümü o zaman yavaş yavaş kapatabilirim ve aranızdan ayrılabilirim. Bu bölüm böyle bir ara geçiş bölümü oldu. Bir sonraki bölümle ilgili yine fikrim var ve bu sefer vaktim dahilinde bunun üzerine çalışıp bu formatta devam etmeyi planlıyorum. Sadece bir fikir var zihnimde ve o fikrin altyapısal araştırmalarını yapmam gerekiyor. Merak ettiğim de bir konu, yeni şeyler öğrenmeyi umduğum bir konu diyebilirim. Ve bu kadar diyebilirim dedikten sonra da bence aranızdan da yavaş yavaş ayrılabilirim. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.